Merhabalar arkadaşlar, Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Bugün Herkes İçin Hukuk serimizde yeni bölümümüzde karşınızdayız. Yeni bölümümüzde konumuz ne mi? Konumuz telif hakları olacak. Geçmiş bölümlerdeki konularımızı takip etmek ve izlemek istiyorsanız Herkes İçin Hukuk oynatma listemize bakıp ilgilenebilirsiniz. Ayrıca bizim gelecekbilimde.net internet sayfamızı da inceleyip neler yaptığımızı, ne gibi yazılar paylaştığımızı inceleyebilirsiniz. Şimdi bugünkü telif hakkı yayınımızda konuğumuz avukat Hatice Yıldız olacak. Hatice Hanım Ankara'da serbest avukatlık yapıyor, bilirkişilik yapıyor, telif hakları konusunda marka patent vekilliği yapıyor ve buna benzer birçok mesleki faaliyette bulunuyor. Kendisi bize telif haklarını anlatmak için burada olacak. Şimdi Hatice Hanım'ı yayına alalım. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Merhabalar.
Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkürler. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sizleri ağırladık. Daha mutlu olduk. Bugün
ben
bizlere telif hakkı konusunu...
Çok teşekkür ederim.
Evet, memnun olduk. Hoş geldiniz. Bugün telif hakkı konuşmadan önce birazcık kısacık sizden bahsettim ama kendinizden bahsetmek ister misiniz? Kısaca.
Bahsettiniz zaten. 98 9 Eylül Üniversitesi Hukuk mezunuyum. 23 yıldır serbest avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda da 20 yılı aşkın bir zamandır marka patent vekilliği faaliyetini yürütüyorum. Son olarak hukuk sistemimize gelen arabuluculukla birlikte aynı zamanda arabuluculukla yapıyorum. Daha önceki farklı yayınlarda da fikriyatlar konusunu anlatma imkanı bulmuştum. Bugün bunun başka bir çerçevesini, telif haklarını, aslında hepimizi çok ilgilendiren bir yönü var bunun. Bugün bunu konuşacağız. Umarım güzel bir yayın olur.
Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. O halde yavaştan başlayalım. Şimdi telif hakkı deyince evet bazı anlatılacak şeyler var ama öncelikle eser ne demek diye başlayabiliriz yani. Bize biraz anlatın bakalım nasıl eser
zaten telif hakları ve eser kavramı bizim fikir ve sanat eserleri kanunu 5846 sayılı kanununda düzenleniyor. Eser kavramı da güncel haliyle o kanun metninde sahibinin hususiyetini taşıyan, yani sahibine ilişkin bir özellik taşıyan ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanatlar eserleri eser olarak kabul ediliyor. Bu çok genel tanım ama terminolojiye boğmadan size şöyle tarif edebilirim. Okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz müzikler, mimari projeler, yani çok özellik taşıyan, estetik nitelik taşıyan mimari projeler, izlediğimiz filmler, sinema eserleri, bunların tamamı eser kapsamında. Fakat bir üretilmiş bir şeyin eser olabilmesi için sahibinin hususiyeti dediğimiz, yani bir özellik, bir nitelik de taşıması gerekiyor. Alelade gittiniz Kızılay Meydanı'nda bir fotoğraf çektiniz. Bu fotoğraf eser midir, değil midir? Dolayısıyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda bütün ihtilafların başında eseri tanımlar. Yani ihtilafa konu, materyal eser kabul edilebilir mi? Şayet o eser kabul edilebiliyorsa ondan sonra diğer süreçler, işler. Kimi zaman meslekte bize de danışıyorlar. İşte benim bir fikrim var. Bu fikrimi kimse çalsın istemiyorum. Bu fikri nasıl koruyabilirim diye. Tıpkı ceza kanununda düşüncenin suç olmadığı gibi somutlaşmamış hiçbir fikir de eser değil. Yani o anlamda toplumda bir yanlış algı var fikirlerin de korunduğu konusunda. Hayır, o fikrin somutlaşması gerekiyor. Artık onun böyle şekillenmiş olması, duyularla görülebilir olması gerekiyor. Ancak bu haldeki ürünlere eser diyor kanun.
Neler eser kabul edilir diyecektim ama bazen fikirler de belki diye düşünüyordum. Ama şimdi diyorsunuz ki fikirlerin somutlaşması lazım. O zaman somutlaşabilmiş ve eser sahibinin bir şeyler aktardığı ve özgülenmiş bir şeylere mi eser denir? Neler eser kabul edilir?
Normal koşullarda aslında her birimiz de bir eserin sahibi olabiliriz. Kanun bir fikri çabanın ürünü olan diyor. Örneğin siz elinize bir tuval aldınız. Tuvali kıpkırmızıya boyadınız. Bu ne eser anlamında? Çünkü burada bir ürün, fikir, bir çaba yok. Fakat aynı tuvali siz çok farklı şekilleri, çok farklı kombinasyonlarla koydunuz. Her birine başka bir renk koydunuz ve bir tasarım, bir ambiyans yarattınız. Evet, bu tablo bir eser olabilir. Fakat sahibinin hususiyeti dışında fikri bir emeği, çabayı içermiyorsa, alelade bir şeyse buna da eser diyemiyoruz.
Anladım.
Bu aynı durum
Teşekkürler.
mimari projeler için de geçerli. Hemen şunu söyleyeyim. Mesela şu an özellikle büyük kentlerde tabii bütün yapıların hepsinin birer mimari ve mimari projeleri var. O anlamda söylemiyorum ama eser niteliği açısından söylüyorum. Cam kaplama binalar görüyoruz her yerde. Hani birini birinden ayırmanız mümkün değil. Hepsi birbirinin aynısı. Dolayısıyla buna eser diyemeyiz kanun anlamında. Orada bir sahibinin hususiyetini taşıyan bir niteliği yok.
Yani aslında mesela şeklinde bir gariplik. Mesela bazen işte böyle büzülmüş gibi falan gibi bir ülkede görmüştüm. Öyle bir şeyse bunda sahibinin hususi özelliğini aktardığı için buna bir eser diyebiliriz diyorsunuz.
Yani alelade böyle herkesin bildiği, yapabildiği bir şeyde eser diyemiyoruz kanun anlamında. Bu bütün belki bu noktada biraz sinema eserleri ve müzik eserleri ayrılabilir. Çünkü orada mutlaka farklılıklar eserin mahiyeti kendinden doğuyor çünkü. Kitaplar açısından bu. Onun adıyla yazılmış bir eser, bandrolü alınmış bir yayınsa bu da eser kabul edilir. Burada sadece tüketici tercihidir. Kitabı beğenir, beğenmez, okur, okumaz. Onun eser sahibine dönüşü farklı olacaktır. Fakat görsel olanlar açısından söylüyorum. O noktada çok daha ciddi bir şekilde sahibinin hususiyeti gerekiyor.
Anladım. Peki eser dedik, güzel anlattık. Peki bu eser sahiplerinin hakları nelerdir?
Eser sahiplerinin öncelikle kanun mali ve manevi hak olarak ayırıyor. En temel hakları şudur. Eserlerinde adlarının belirtilmesi. Bu en temel maliyatlarıdır ve belki çok fazla ihlal edilen kısmı budur. Bu kitaplarda alıntılar yaptığı bir alıntı yapıyorsanız, bir eserden yararlanıyorsanız alıntı yapma zorunluluğu, o alıntıya eser sahibinin adının belirtilmesi zorunluluğu vardır. En temel manevi haklarından birisi adlarının eserde belirtilmesi hakkı. Bunun dışında bunu kamuya sunma hakkı en başta eser sahibinin hakkıdır. İster sunar, istemezse sunmaz. Onun izni olmaksızın bu kamuya sunulamaz. Eserinde değişiklik yapılmasını yasaklama, yani buna izin vermeme hakkı yine eser sahibinin en temel haklarındandır. Eserinin tahrip edilmesini önleme hakkı en temel hakkıdır. Mali haklar açısından da işleme hakkı, onun ne demek olduğunu kısaca biraz sonra izah edeceğim. Bu eseri çoğaltma hakkı, bunu yayma hakkı ve bunu yayın ve iletim kanallarına iletme hakkı da eser sahibinin mali hakkı. Fakat dediğim gibi en temelde ihlal edilen hakların başına gelenin eser sahibinin adına atıflarda yer verilmemesi ve kimi zaman da eser sahibinin meydana getirdiği eserin atıf verilmeksizin sanki onu paylaşan tarafından üretilmiş gibi kamuya arz edilmesi. En çok yaşanan ihlaller de bunlar.
Peki bir şey soracağım bu aşamada. Yani ne yaparken atıfta bulunmamız gerekiyor? Her zaman mı? Ya da mesela kitabın bir sayfasından bahsettik. Bunu ileride anlatacaksanız şimdi sormayayım ama merak ettiğimden
Şu
soruyorum
an
şu anda.
anlatabilirim. Evet, her
Hani
zaman.
atıfta bulunmamız
Her
ne
zaman.
zaman gerekiyor bir esere?
Her zaman.
Her zaman.
Sadece her zaman. Yani siz bir alıntı yapıyorsanız eser kabul edilen bir kitaptan bu hukuki makalelerde de böyledir biliyorsunuz. Hukuki metinlerde de böyledir. Mutlaka bir yerden alıntı yapıyorsanız onu olduğu gibi eserinize naklediyorsanız mutlaka ama mutlaka eser sahibinin adını belirtmek zorundasınız. Bunun bir istisnası yok. Eser sahibinin ismini belirtmenin herhangi bir istisnası yok. Sadece bazı hallerde eser sahibinden izin almadan ama adını belirterek bu izni almaksızın yayınlarda kullanma hakkınız var. Buna da sadece Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu adil kullanım olarak belirtiyor. Örneğin siz bir eğitimde bir eserden yararlandınız. Diyorsunuz ki bu eğitim öğrencilerinize biraz sonra anlattıklarım şu kitapta, şu yazarın bu eserinde yer alıyor. Buna atıf yaparak kar amacı gütmeksizin sadece eğitim faaliyetlerine, bilimsel faaliyetlerde eser sahibinin izni alınmaksızın kullanım mümkün. Fakat burada yine ben nasıl olsa bir eğitim kurumuyum, kar amacında dolaylı ya da doğrudan yok. Bu eserden istifade ediyorum derken yine her olayın özelliklerine göre konu yargıya intikal ederse değerlendirilir. Çünkü oradan gaye şu. Bazen de bir eserin neredeyse %80'i, %90'ı eğitimde kullanılıyor. Herhangi bir mali hak ödemeksizin. Yasa koyucu bunu da kabul etmiyor. Yargı kararları çerçevesinde söylüyorum. Diyor ki o esere olan ihtiyacı ortadan kaldırmayacak düzeyde bir istifade varsa. Yani siz bir ders anlatıyorsunuz ya da bir sunum yapıyorsunuz. belki bunun %5, %10 bir kitaptan eser sahibinin izin almadan yer verebilirsiniz ama yine mutlaka eser sahibinin adını zikredeceksiniz. Fakat verdiğiniz eğitimin çok ağırlık noktasını eser oluşturuyor ve artık o esere ihtiyacı ortadan kaldıracak kadar çok yararlanıyorsanız bu da olmaz. O takdirde eser sahibinden izin alıp telif bedelini ödeyeceksiniz. Her olayın adına bu tip değerlendirmeler tekrar değerlendiriliyor. Yani bu konuda 2 artı 2 eşittir 4 denecek kadar net değil kaydeler.
Anladım. Yani hani şöyle düşündüm şu anda. O zaman mesela bir eğitim videosu çekiyorsam arkasında istediğim şarkıyı ama bir kısım belki tamamını değil. Ama bunu
şarkı
kullanışımda
hiç, hayır, şarkı hiç. Yani şöyle.
Ha, mesela yazılı eserlerden mi bahsettiniz eser derken?
Bilimsel eserlerden bahsettim. Eğitim amaçlı bilimsel eserlerden. Onun dışında herhangi bir yayınınızda bir şarkıyı, bir fotoğrafı kullanıyorsanız mutlaka ama mutlaka eser sahibinin izni gerekiyor.
Fotoğraf en ya da bir resim resmi.
Yaşanan da bu. Yani ben şunu çok net söyleyebilirim. Yani 22-23 yıldır avukatlık yapıyorum. Fikir ve sanat eserleri kanunu böyle çok spesifik. Hani sokaktaki vatandaşın çok da bilmediği, ilgi duymadığı bir alandı. Daha ziyade özellikle Ankara özeli için söylüyorum. Ankara karanfil özeli için. İşte orada korsan kitaplar, onları kovalayan zabıtalar, korsan CD'ler, korsan kaset çalarlar.
Olgunlar
sokakları bu algıdaydı. Ne zamana kadar dijital platformların gelişmesi, sosyal medyanın çok yoğun kullanılır hale gelmesine kadar bizler için telif çok da günlük hayatımızı ilgilendiren bir konu değildi. Ama asıl şimdi bu dijital platformların genişlemesi hemen hemen özellikle Türkiye'de de ciddi oranda bir sosyal medya kullanımı sebebiyle her birimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Ama bir o tarafıyla da çoğumuzun habersiz olduğu bir konu. Sosyal medya kullanımı olarak bizler aynı zamanda ihlal eden taraf olabiliriz telif haklarını. Ama diğer taraftan da işleme eser dediğimiz, örneğin Sezen Aksu'nun bir şarkısı, eser sahibi, söz müzik donayt, öyle farz eden bir örnek üzerinden söyleyeyim. Aldığınız gitarı elinize, bir video çektiniz, siz seslendirdiniz ve bunu YouTube'a video olarak koydunuz. Şimdi siz burada iki kişi oluyorsunuz. Sezen Aksu'dan izin almayarak o parçayı seslendirdiğiniz için telif hakkını ihlal eden tarafsınız. Ama bir taraftan da asıl eseri yeniden icra ettiğiniz için, kendi tarzınıza icra ettiğiniz için de işleme eser sahibisiniz. Yani sizin de bu eseriniz çok özel bir hususiyet taşıyorsa başkası tarafından da kullanılamaz hale geliyor. Gerçi bunu hukukta kirliler yarışması deniyor bazen hangisini koruyacağız diye. Dolayısıyla şu an esasen sosyal medya kullanıcısı olan herkesi telif hakları çok yakından ilgilendiriyor. Bu konuda bilinç düzeyimiz maalesef toplumsal anlamda çok düşük. Ne zaman ki böyle bir müeyyideyle karşılaşırsak ancak o zaman dikkat kesiliyoruz. Dolayısıyla telif hakkı eskisi kadar vatandaşın günlük hayatının dışında bir alan değil artık.
O sosyal medya ile ilgili detaylı sorularımı sonda tekrar soracağım.
Zaten ama şimdi şu dönem en önemli kısmı sosyal medya ve dijital platformlar.
Evet, evet. Özellikle bu yayını yapmak isteme sebebimiz de bizim o. Çünkü arkadaşların sorun yaşadığını, videoma telif geldi falan gibi şeyler attıklarını biliyorum. Onunla alakalı sorumuz en sonda soracağım ama mesela şu an şu sorumuzu, eser sahiplerinin haklarından bahsettiniz ama bir eser kaç yıl süreyle korunur? Yani bir eser sahibi mesela bu şey oldu. Kürk Mantolu Madonna kitabının telifi düşmüş. Bütün marketlerde satıldı falan hani muhabbeti oldu. Bu bir eserin demek ki koruma süresi bitebiliyor. Yani evet, bir eser kaç yıl süreyle korunur ve yazılı eserde, sesli, görüntülü de farklı bir süre var mı? Nasıl oluyor bu işlemler?
Eser normal koşullarda eser sahibi yaşayıncaya kadar ve ölümünden itibaren 70 yıl süreyle korunuyor. Eserin sahibinin kim olduğu bilinmiyorsa, bazen anonim eserler de olabiliyor çünkü, o eserin alenileşmesinden itibaren 70 yıl süreyle, onun ortaya çıkmasına bir sesi keşfeden programın orada telif hakkı sahibi olduğundan bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla bir eser sahibi yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl süreyle korunuyor. Fakat 70 yıldan sonra artık eser sahibinden ve mirasçılarından bir izin yükümlülüğü ve sorumluluğu yok. Artık ondan sonra kamuya arz edilmiş oluyor. Çünkü buradan da gaye biraz da ilimin, bilimin, sanatın gelişmesi. Bunu tamamen bir ömür süresiz bir şekilde sürekli telife konu etmek bu gelişimde önünde bir engel teşkil edecek. O yüzden bunlarda böyle bir koruma süresi öngörülmüş. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Bazı ülkeler 50 yıl, Türkiye'de 70 yıl uzun.
Hatice Hanım, biraz donuyorsunuz galiba bende ama diğer arkadaşlarda da donma var mı bir bakayım yorumlardan. Şu anda çünkü görüntümüz gitti.
Ben bu arada şunu da Türkiye'de okullarda yeni kaydı. Eserde tez zorunluluğu yok.
Bu arada bir kopukluk oldu. Ben duyamadım sizi. 70 yıl ve dünyada kaç yıl dediniz? O arada duyamadım ben sizi ama acaba arkadaşlar duydular mı? Şu anda mesela dondunuz bende. Ben mi düştüm? Galiba ben düşmedim. Hocamızın interneti kalitesiz oldu. Peki o halde hocamız bir gir çık yapsın. O arada ben de bakayım sorulara nasıl şey yapalım. Dark Legend diye bir arkadaş demiş ki yayın kayıt edilecek mi? Evet, kayıt edilecek. Daha sonra izleyebilirsiniz. Bu donma olan kısımları da kestikten sonra kaydederiz büyük ihtimalle. Zaten sonra arkadaşımız da cevap vermiş. Ara ara sesinde kopukluk oluyor hocamızın. Ona bir mesaj atayım ben daha ya da şey bir yere geçsin. Daha iyi çeken bir yere geçebilirsiniz diye. Onun dışında şimdi bakalım. İbrahim Bey'in iki sorusu olmuş. Onları az sonra hocamız geri geldiğinde sorarız. Bu benim de çok ilgimi çeken bir konuydu. Çünkü sürekli bir videoya şarkı koyduk. Ne olacak? Arkasında şu, mesela şarkı konusu farklıymış. Kürt Mantolu Madonna 70 yıl geçti. Bunun telifi düştü mü muhabbeti vardı. Evet, telifi düşmüş mü düşmemiş mi? Artık ne olacak? Hani bunun bir çözümüyle alakalı sorular geliyordu. Sesli kitap yapmak isteyen arkadaşlar oluyordu falan. Onu da aslında hocamız geldiğinde soralım. Çünkü bu benim de merak ettiğim bir konu. Bunun dışında da başka sorularım da olacak ama artık hocamız gelsin. Çünkü daha konularımızın yarısındaydık. Böyle bir donma oldu. Gelince tekrardan sorarız. Bilmiyorum şu anda kaç şeyimiz var ama Gelecek Bilinde'nin tişörtleri olan güzel bir sayfası var. Bilmiyorum haberiniz var mı? Biz Gelecek Bilimde adına tişört, çanta, anahtarlık ve buna benzer böyle bilimsel şeylerin içerisinde olduğu nasıl böyle mesela bizim kanalda böyle mevzu olmuş ne vardı? İnsan rasyonel değildir ya da ne bileyim şey gibi oluyor. Hatice Hanım galiba geldi ama bir görüntüsünü alalım. Kendisi bana şöyle işaret yaparsa alacağım. Şu anda görüntüsünü göremiyorum. O gelince şey yapacağım, yayına ekleyeceğim. Onun dışında bizim Gelecek Bilim'de sayfamızdan, bizim ürünlerimizden satın alabilirsiniz. Karlı satılan ürünler değil bunlar. Bilimin gelişimine katkıda bulunmak için mağazanın en düşük karla paylaştığı şeyler. Bizim küçük işte logomuzun, işte bir kanalımızdaki şeylerin bulunduğu şeyler. Onun dışında Gelecek Bilim'de gönüllü olmak istiyorsanız birlikte.gelecekbilimde.net adresinden de başvuru yapabilirsiniz. Hatice Hanım sanırım geldiniz gibi gözüküyor. Eğer ki uygunsanız şu anda bana böyle elinizde işaret yaparsanız sizi yayına ekleyeceğim. Sesimi alabiliyor musunuz acaba? Bakalım ona daha sonra. Hazır olduğunuzda bana elinize işaret edin Hatice Hanım. Onun dışında bakayım bir beyefendi Abdullah Bey demiş ki elektronik ticaret sayfasının içeriği. Evet burada büyük ihtimalle bence bahsedilebilir ama bakalım hocamız ne diyecek Hatice Hanım'a sorarız onu da. Şu anda iki tane Hatice Hanım görüyorum altta ama ikisinin de görüntüsü donuk halde bende. Bilmiyorum. İnternet bağlantısı sorununu çözebilecek mi? Çözemezse artık ona göre bir şey halletmeye çalışırız. Onun dışında Gelecek Bilim'de gönüllü olabilirsiniz diyordum. Evet. Bilimi geliştirmek, bizlerle beraber şeye katkıda bulunmak istiyorsanız bu yayınlarımızda arkada bir sürü arkadaşımız çalışıyor. Aynı zamanda internet tercih dönemi, üniversite sınavına çalışan arkadaşlarımız işte sınav geçti, şimdi tercih dönemi başladı. Onların internet yayınlarımızla işte tercih yapmalarında işte mesleki olarak yönlendirmek istiyorsanız ya da yönlenmek istiyorsanız ya da hiçbir şey olmadan bir gönüllülük faaliyetinde bulunmak istiyorsanız Gelecek Bilim'de gönüllü olabilirsiniz. Bunların linkleri zaten videonun açıklama kısmında var. İstediğiniz yerden tıklayıp gelebilirsiniz Gelecek Bilim'de. Bize gönüllü olmak da çok kolay ama tabii çok başvuru olduğu için hızlı dönüş sağlayamayabiliyoruz. Bununla alakalı başvurularınızı yapıp bekleyeceksiniz artık. Bu arada işte şeyden de bahsedeyim size, tercih yayınlarımızdan. Üniversite sınavı olmuş. Tabii bizim için artık geçti ama tercih dönemi gelecek. Şimdi hangi üniversiteyi okuyayım, hangi bölüm, hangi meslek, bunlarla alakalı düşünceniz, sorunuz varsa bunlarla alakalı YouTube kanalımıza tercih yayınlarına başladık. Mesela bugün bir veteriner hekimle video çektiler, yayınladılar diye biliyorum. Ondan sonraki önceki günlerde başka veri bilimciyle yaptılardı galiba. Bu akşam saat 22.30'da ben bir psikiyatrist hocamızla yayın yapacağım. Onun dışında çok böyle kaliteli, değişik mesleklerden, mesleğini seven insanların bu meslekle alakalı sorularımıza cevap vereceği tercih yayınlarına başladık. Bakalım onlar nasıl olacak? Onları Twitch'ten canlı olarak izleyebilirsiniz. Ya da şey yapabilirsiniz. Hatice Hanım geldi sanırım. Hazırsanız bana elinizle şöyle işaret yaparsanız Hatice Hanım, sizi alayım ama iki tanesiniz. Hangisini alayım? Telefondan mı galiba birine girmişsiniz?
Telefon daha sağlıklı olacak.
Tamam. Şimdi telefondan bağlanacaksınız. Ekran döndürmeyi açıp telefonu yan koyabilirseniz sizi ekranda şey görürüz. Tamam. Çok güzel oldu.
Tamam, evet, daha iyi olsun.
Hangi turda kalmıştık? Ben de o arada kanalımızın biraz reklamını yaptım. Eser kaç yıl süreyle korunur?
Evet, onu anlattık. Diğer taraftan bir konuyu daha, bilinmeyen bir konuyu daha belirtmek istiyorum.
Tabii, buyurun.
Eserlerde tescil zorunlu mu? Pek çok insan yine bizleri arayarak ben eserimi nerede tescil edeceğim, nasıl koruyacağım, bana ait olduğunu nasıl ispat edeceğim ileride diye de müracaat ediyor. Normal koşullarda Türkiye'de ve bütün dünyada eser sahibi tarafından üretildiği, meydana getirdiği andan itibaren tescile tabi değil. Yani tescil zorunluluğu yok. Sadece burada Kültür Bakanlığı'nın Türkiye'de yetkili olan makam orası, Telifler Dairesi, bir takım konularda ileride ihtilaf olduğunda eser sahibinin kim olduğunun ispatı açısından isteğe bağlı tescil halleri düzenlemiş. Örneğin siz bir bilgisayar yazılımı yaptınız. Bu bilgisayar yazılımını korumak istiyorsunuz. Bununla ilgili Kültür Bakanlığı'nın kendi web sayfasında da istediği evraklar ve dokümanlar kayıtlı. İşte belli bir kaynak kodlarını istiyor sizden. Siz o kaynak kodlarıyla Kültür Bakanlığı'na bu eserinizi sunduğunuz zaman oradan bir kayıt alıyor. Esasen bu kayıt hak sahipliğini tescil değil ama ileride bir ihtilaf olduğunda oraya sunduğunuz kayıt bu eseri ilk defa ihtas edenin siz olduğunuz açısından bir karine teşkil ediyor. Sadece çok belli eserler için istisnai haller var. Onlar için tescil ve kayıt zorunlu. Bunlar sinema eserleri, yani bir film meydana getirdiğiniz sinema salonlarında sergilenecek. Bunlarla ilgili kayıt ve tescil zorunluluğu var. Müzik eserleriyle ilgili kayıt ve tescil zorunluluğu var. Kasetler, CD'ler, müzik eserleri, onların da bandrolsüz piyasaya sunumu yasak. Yerli ve ithal bilgisayar oyunları için tescil zorunluluğu var. Bir de süreli olmayan kitaplar, yani işte her birimizin okuduğu yazarların kitapları. Bunlarla ilgili bandrol zorunluluğu var. Sadece bunlarla ilgili. Fakat bunun dışında hiçbir eserinizle ilgili tescil yapmak zorunda değilsiniz. Siz bu tescili yapmadınız diye eser sahibi olma hakkınızı yitiriyor değilsiniz. Fakat ben yine de herkese, özellikle bilgisayar yazılımlarında bu problem yaşanıyor ya da mimari projelerde, bu tip eserlerin en azından ileride bir ihlale konu olduğunda hak sahipliğini ispat açısından Kültür Bakanlığı nezdinde bir tescil yaptırmalarının menfaatlerine olacağını söyleyebilirim. Çok da maliyetli bir yöntem değil. Başvuru şekli de çok zor değil. O yüzden böyle bir eser meydana getirenler için bu koruma mümkün. Diğer yöntem noter. Bu eser bana ait, bunu ben yaptım diyerek bir düzenleme ya da onaylama şeklinde noterden de yapılması mümkün. Fakat bazı hallerde noter çok daha maliyetli de olabiliyor açıkçası. Ben o yüzden Kültür Bakanlığı'na böyle bir tescilin yapılmasının, bildirim tescilinin yapılmasının daha doğru olacağını tavsiye edebilirim.
Yani şunu dediniz anladığım kadarıyla. Yazılı eserlerde bandrol zorunluluğu var.
Evet.
Bilgisayar oyunlarında.
Evet.
Bir de
Sinema eserlerinde ve müzik eserlerinde.
bunlar dışındakilerin tescil edilmesi zorunlu
Zorunlu
değil.
değil.
Ama
İsteğe
bu
bağlı.
eser benim. Başkası çalarsa, yani gerçi zorunlu olmadığı halde çalındığı durumda yine davalık olunup kime ait olduğu belki bir
Aynen,
yargılama
aynen.
sonucunda tespit
Aynen.
edilebilir.
Aynen.
Ama işte bu yargılamayla uğraşmayayım, benim olduğunu belgelendireyim istiyorsak bunun
Çok
bir
daha
resim yaptım, kendimi çizdim diyelim mesela. Bunu
Hı.
ben tescil ettirebilirim. Birisi çalabilir.
Aynen öyle.
Gerçi benim
Aynen
kendim
öyle.
kendimi nasıl çalacaklar onu bilemiyorum ama yazılım mesela konusunda dediniz ki bu konuda izleyicilerimizden de var biliyorum bu konuyla ilgili arkadaşlar. Tescil ettirmek zorunlu değil yani, öyle mi?
Değil, değil.
Ama
Hatta
sonuçta
yayınlarda da şöyle bir ayrıntı var. Bütün yayınlarda mesela siz ilk öğretim, okul öncesi eğitim, onlarla ilgili süreli bir yayın yaptınız. 48 sayfayı geçmiyor. Burada da bandrol zorunluluğu yok. Ya da broşürler basılıyor, kataloglar basılıyor. Broşür ve kataloglarda da bandrol zorunluluğu yok. Orada süreli yayınlar açısından da bu zorunluluk, onlar açısından da bazı sınırlamalar var. Yani bütün yazılı eserlerin de bandrole tabi olmadığını söyleyebilirim. Sadece burada terminolojiye ve detaya çok boğmak istemediğim için en temel çerçevesiyle anlatıyorum.
anladım. Çok iyi yaptınız. Daha fazla soru gelirse de zaten yorumlardan sorsunlar.
Elbette.
Tescil
Elbette.
nerede ve ne şekilde yapılıyor? Kültür Bakanlığı'na bir basit bir şekilde mi? Nasıl oluyor bu?
Kültür Bakanlığı'nın kendi web sayfasından Telifler Genel Müdürlüğü'ne nasıl başvuru yapacağınızı tarif eden, hangi belgeleri istediğini tarif eden bir bilgilendirme var. Bir halde başarılı. Eğer sinema eserleriyle ilgili bir bandrol almak istiyorsanız bunun merkezi İstanbul. Onlarla ilgili bandrol İstanbul'dan alabiliyorsunuz. Diğer kalanlarla ilgili Telifler Genel Müdürlüğü'ne orada istenen belgeleri ve yatırılması gereken harçlar var. O harçları tamamlayarak dokümanları sunduğunuz takdirde onlar size bir kayıt alındı. Hani şeyde bilirsiniz mahkemelerde gelen evrak kayıt numarası gibi. Size böyle bir kayıt alındı belgesi veriliyor. Ve sizin yaptığınız başvuru orada saklanıyor. Yani ileride bir ihtilaf olursa sizin kayıt belgenizde bu tarihte bu evraklar alındı. Gerçekten alınan evraklar bunlar mı? Diye Kültür Bakanlığı'na sorulduğunda onlar orada saklanmış oluyorlar ve Kültür Bakanlığı bunu mahkemelere ibraz ediyor.
Yani mahkemelere gönderiyor
Aynen öyle,
diyelim.
evet.
Peki şimdi böyle bir şey oldu. Eser sahibi tescil ettirmemiş ve izni
Hı
olmadan işleyip çoğaltılmış. Şimdi
hı.
burada eser sahibinin hakları nelerdir? Ne yapması gerekiyor?
Eser sahibinin yine bu biraz önce bahsettiğimiz mali ve manevi hakları ortaya çıkıyor ama şimdi bazı hallerde yani özellikle basılı yayın için söylüyorum bunu. Normal koşullarda eser sahibinin bir kitap yazarının bu kitabını tek başına yayması, çoğaltması, basması mümkün olmadığı için aynı şekilde icracı sanatçılar için, ses sanatçıları için bunlar genelde mali haklarını ya yapımcılara ya da matbaaları, yayın evlerine mali haklarını devreden bir sözleşme yapıyorlar. Ve karşılığında yani şöyle söyleyebilirim size. Bu konuda çevirinde yani yayın birliklerinin de maktu belirlediği tarifeler var. Diyorsunuz ki benim kitabımı siz basın. Kitabın KDV hariç satış bedeli üzerinden ortalama kabul %7'dir. %7 bir telif hakkı alayım. Fakat kitapla ilgili bütün mali haklar yayın evinin olsun. Yani burada bir zarar meydana geldiyse vesaire haklarını yayın evlerine bahşediyorsunuz. Fakat burada bir mütecaviz durum yaşandıysa, tecavüz yaşandıysa kanun çok hafif alınmayacak müeyyideler öngörüyor. Örneğin diyor ki siz bu durumda tecavüzün önlenmesi, bu kullanımın durdurulmasının talep hakkına sahipsiniz. Tecavüz sonucunda uğranılan mali zarar açısından kanun 3 katına kadar maddi tazminata hükmedilebilir diye hakime bir takdir hakkı tanıyor. Hukuk davasında manevi tazminatla ilgili eserin niteliği, eser sahibinin bilinirliği, tecavüzün meydana geliş biçimine göre de yine hakimin takdir hakkında olmak üzere manevi tazminata da hükmedilebiliyor. Kısaca bir davadan bahsedeyim size. Ankara'da bir mimar bir müteahhitle anlaşma yapıyor ve bir proje, bir bina projesi, mimari bir proje hazırlıyor. Sonrasında tabii bu projeyle beraber bu müteahhitin bu yapılardan birden fazlaca yapmak konusundaki mali haklarını da devrediyor kendisine. Yapı beğeniliyor. Bulunduğu semtte böyle biraz tüketicinin de rekabet ettiği bir görsele sahip. Bu defa başka bir müteahhit de güzel bir bina, bunu ben de yapayım diyerek bir miktar daha uzak, 5-6 kilometre daha uzak bir yerde bu inşaatı gerçekleştiriyor. Bu haber alındığında mahkemeye konu oldu. Mahkeme mimari projenin değerinin tespiti için bilirkişiye gönderdiğinde 250 bin lira olarak mimari proje bedeli belirlendi ve bunun 3 katı olarak 750 bin TL maddi tazminata karar verildi. Bu mimari proje izinsiz kullanıldığı için. Aynı konuda yazılı kitaplarla da ilgili yaşanan budur. Kitapların basım adedi ve miktarına göre bir bilirkişi incelemesiyle hesaplama yapılır ve bunun 3 katına kadar maddi tazminata konu olabilirsiniz. Manevi tazminat hakimin takdirinde bir hak. Bu işin hukuk davası boyutu. Bir diğer taraftan da ceza davası boyutunda da kanun hem hapis cezası hem ağır para cezası müeyyideleri uygulayabiliyor. Hatta çok yakınlarda Selda Bağcan böyle bir karara konu oldu. Onun bir eseri, başkasına ait bir eseri eser sahibinden izin almadan seslendirmiş. Bu noktada eser sahibi İstanbul 2. Fikri Haklar Mahkemesi'ne müracaat etti. Ve bu müracaatıyla da Selda Bağcan'a hapis cezası paraya çevrilerek bir para cezasına hükmedildi. Hatta bu 2011 yılı, yanlış hatırlamıyorsam, çok yakın tarihli bir karar. Biz hani bu şeylerde sadece vatandaş açısından bir ihlal değil,
Evet.
sanatçılar açısından da bu tip ihlaller yaygın. Belki hatırlayanlar olur. Kayahan ve Nilüfer uzun yıllar birlikte sahne aldılar. Pek çok eseri birlikte seslendirdiler. Fakat sonrasında aralarında bir telif kavgası çıktı. Bu telif kavgasından sonra Kayahan Nilüfer'e bir ihtarname göndererek hiçbir eserimi okumayacaksın dedi. Ve uzun yıllar, belki ölümüne kadar Nilüfer bir daha o eserleri okuyamadı. Dolayısıyla hak sahibinin bunun kullanılmasını, yani bu ihlalin devamını engelleme hakkı da var. İster çok meşhur olun, ister sanatçı olun, ister alelade vatandaş olun, eser sahibi eserini her daim koruma hakkına sahip.
Bir de sanatçıysanız, üstünden çok para kazandıysanız, belki de tazminat tutarı çok yüksek bir şekilde cezalandırılma ihtimaliniz de ortaya çıkıyor. Üstelik
Elbette, elbette, elbette.
yani gerçekten farkında olmadan yapılan ihlaller enteresan, gerçekten
Yani
ilginç
esasen
bir şey.
yani o farkında olunarak da yapılabiliyor. Yani hani o camianın da içinde bu tip ihlaller var. Mesela bir dönemde O Ses Türkiye yarışmasıyla Yayıncılar Birliği karşı karşıya geldi. Dediler ki O Ses Türkiye'de bir yarışma yapıyorsunuz. Pek çoğunuzun eserini kullanıyorsunuz. Fakat bununla ilgili izin almıyorsunuz. Herhangi bir telif ödemiyorsunuz. Onlar da böyle bir takım meslek birlikleriyle O Ses Türkiye yarışması arasında da hukuki ihtilaflar oldu. Dolayısıyla hatta şey de var, yani Acun Ilıcalı'yla Şehrazat arasında sosyal medyada bedduaya varan telif haklarımızı ödemedin şeklinde kavgalar da yaşandı. Dolayısıyla bu sanat camiasında içinde çok defa belki ikili ilişkilerle, bir takım diyaloglarla çözülüyor ama orada da hararetli bir konu.
Yani şunu esasen alabilir miyim sizden? Bir müzik eserini ben paylaşamayacak mıyım hiçbir şekilde? Ya da mesela Kayahan'ın şu şarkısını şu anda sizlerle paylaşıyorum deyip burada söylesem, Kayahan gerçi öldüğü için şey, o
Hala
Tarkan'ın bir
70 yıl.
şarkısını.
Hala 70 yıl.
70 yılı var daha.
Aynen.
Kayahan, o zaman Tarkan diyelim, daha güncel olsun. Gerçi şimdi Kayahan'ı bilmeyen takipçimiz vardır belki. Kuzu Kuzu şarkısını burada seslendirdim. Tarkan'a ait bu şarkıyı sizler için seslendiriyorum dedim. Tarkan bana telif hakkıyla ilgili dava açarsa orada sıkıntı yani,
Evet,
öyle.
çünkü burada şöyle, yani kamuya iletilmesi, kamuya arzı, izinsiz kamuya arzı. Şimdi sosyal medya platformları da tam bu mecranın, yani bir şeyin kamuya arzının çok süratle meydana geldiği alanlar. Dolayısıyla siz bir eser sahibinden izin almadan bunu bu şekilde kamuya arz ettiğinizde burada eser sahibinin haklarını ihlal etmiş oluyorsunuz. Eser sahibi dilerse hem bu içeriğin önlenmesi, içeriğin kaldırılması, aynı zamanda da tazmin talebinde bulunabilir. İşte en çok bilinmeyen kısım da biraz burası. Hani ne var bunda, bir şarkıda söyleyemeyecek miyim diye düşünüyoruz. O noktada şöyle düşünün. Nilüfer bile yıllarca söylediği, Kayahan'la beraber sahne alarak söylediği şarkıları, Kayahan hayır artık söyleyemeyeceksin dedikten sonra söyleyememişse, Normal bir vatandaş da birine ait şarkıyı eline gitarını alıp normal normal kamuya arz ederek söyleyemez aslında. Sadece uygulaması çok yaygın olduğu için herkes bu kadar yaygın olan bir şey hukuka aykırı olamaz ya da bu kadar yaygın olan bir şey yasak olamaz diye düşünüyor. Kırık cam teorisi. Herkes
Evet.
yapıyorsa bu legaldir. Aslında değil.
Mesela buna benzer sesli kitaplar da var YouTube'da.
Aynen. Ama öyle şöyle söyleyeyim. Hemen o sosyal medya kısmını birazcık bilgilendirirsem sesli kitaplar farklı. Onlar
Evet.
telif haklarını ödeyen siteler de var çünkü.
Hı.
Öncelikle şunu söyleyeceğim. Telif hakları mevzuatımızda biz 1952'den bu yana aynı mevzuatı kullanıyoruz. 4 defa kapsam bir takım değişikliklere konu oldu ama genelde hep biliyorsunuz Türkiye'de genel kronik sorun yasalara yamalar yapıyoruz biz. Her 2-3 yılda bir sağını solunu değiştiriyoruz, düzeltiyoruz. 22 yıllık bir avukat olarak en zorlandığım şey bir mevzuat taraması yaptığımda çoklukla değişik madde, değişik madde, değişik madde yazıyor. Hatta diyorum ki bunların böyle değişiğini de kaldırdıkları, bildirimleri kapattıkları son güncel metni nerededir? Dolayısıyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da bundan nasibini aldı. Çok defa yamalandı. Çok daha esaslı bir değişikliğe, günümüzün ihtiyaçlarını karşılar bir yeniliğe ihtiyacı var. Henüz o da geçmedi meclisten. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Artık dijital bir çağdayız. Yapay zekanın dahi konuşulduğu bir çağdayız. Yapay zekanın meydana getirdiği bir ürün, eser sayılır mı? Ya da yapay zekanın meydana getirdiği bir eylem, bir başkasının telif hakkına zarar sayılır mıyı tartışıyor dünya. Bu konuda Amerika'da, Avusturya'da, Çin'de ve Kanada'da düşünün yapay zekadan kaynaklı eser sahipliği davaları var. Biz daha gerçek hak sahiplerini koruyamıyoruz. Dijital çağın ihtiyaçları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tam olarak yansımış değil. Asıl en temel sorun da, en temel ihtilaf da burada. Dijital platformlarla ilgili Türkiye'de henüz tam anlamıyla kabul görmüş bir telif hakları mevzuatımızda bu anlamda yeterli düzenleme yok. Sadece şu var, 2001 yılında bu internetin hayatımıza girmesi, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte 2001 yılında ek 4 madde dediğimiz bir madde getirildi. 2004'te o madde biraz daha kapsamı değiştirildi. Uyar kaldır dediğimiz bir sistem kabul etti yasa koyucu. Orada diyor ki siz bir içerik sağlayıcısı, hani bu YouTube, Instagram, Twitter bir içerik sağlayıcısında bir video gördünüz veya bir paylaşım gördünüz. Onun size ait olduğu iddiasındaysanız bu o sitelerden bir uyarı göndererek bunun telif haklarının size ait olduğu, eser sahibinin sizin olduğunuzu belirterek kaldırılmasını talep edin. 3 gün içinde eğer platform, dijital platform bunu kaldırmazsa Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetle bu içeriğin kaldırılmasını talep edin. Uyar kaldır sistemi şu an uygulanan çoğunlukla bu. Fakat bu noktada önemli bir gelişme oldu. Yani Türkiye'nin de kaçınamayacağı, bizi ilgilendirmiyor diyemeyeceği bir gelişme oldu. 2019 yılında Avrupa Birliği dijital teklif direktifi adında bir yasa kabul etti. Buradan gaye hem Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin her birinin ayrı ayrı bir telif mevzuatı uygulamaması, yasada birlik. Ama diğer taraftan da artık bu dijital çağın geniş kitlelere hitap ediyor olması, sosyal medya kullanımları sebebiyle böyle bir direktifi bütün Avrupa Birliği ülkeleri kabul ettiler. Bu direktif 2 tane önemli düzenleme getiriyor. Her ne kadar biz o direktifin içinde olmasak da bizi neden ilgilendirdiğini birazdan söyleyeceğim. Birincisi büyük platformlar. Kim bunlar? YouTube, Instagram, Facebook ve daha diğerleri. Bu büyük platformlar kendi içeriklerinde paylaşılan bir videonun telif hakkı ihlaline konu olup olmadığı konusunda onlara sorumluluk yüklüyor. Diyor ki siz içerinize bir video paylaşılıyorsa bu bir başkasının telif hakkını ihlal ediyor mu, etmiyor mu? Bunun araştırmasını yapacaksınız. Eğer bir ihlal duyarsa bundan sorumlusunuz. Daha önce böyle değildi. Sadece uyar kaldır mekanizması işliyordu YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da. Fakat bu direktiften sonra, yönergeden sonra onların da artık bu içeriklerin telif hakkına zarar verip vermediği noktasında sorumlulukları var. Bir diğer yenilik daha getirdi bu yönerge. Örneğin NTV'de, Habertürk'te bir haber yayınlanıyor. YouTube bunu alıyor, kendisi de yayınlıyor. Dedi ki siz bunu böyle haber portallarından bir takım haberleri alıyorsunuz, yayınlıyorsunuz ama hiç telif ödemiyorsunuz. YouTube'da yayınlıyorsanız ödemek zorundasınız. Bağlantılı hak dediğimiz bu yayın evlerinden elde ettiğiniz haberleri kendi platformunuzda yayınlıyorsanız onlarla da ilgili telif ödeyeceksiniz. Bu özellikle Avrupa'da gazeteciler, basın kuruluşları ve yazarlar açısından çok sevinçle karşılandı. Çünkü yaptıkları pek çok haber bu platformlarda paylaşılıyor. Fakat hiçbir telif ücreti, bir telif geliri elde edemiyorlardı. Şimdi bu yönerge Türkiye'yi neden ilgilendiriyor? Bizim YouTube gibi bir sosyal platformumuz yok. Instagram'ı biz kurmuş değiliz. Twitter bizim sosyal platformumuz değil. Dolayısıyla biz bu yabancı platformları kullanıyoruz. O yabancı platformları kullandığımız için onları bağlayıcı her yasal değişiklik kaçınılmaz bizi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla burada Avrupa'nın bu yönergesi bir tarafıyla da içeride fikir ve sanat eserleri kanunu anlamında yapılacak düzenlemede bize de bir yol gösteriyor. Yani diyor ki artık dijital çağ ve sosyal medya kullanım açısından da bizim aldığımız yol bu. Hatta bu dahi yeterli olmayacak. İnanın yakın zamanda bunların da üzerine başka şeyler eklenecek. Sosyal medya da duran bir alan değil. İlk dönemler Facebook çok kullanılırdı. Şu an gençler Facebook'u çok kullanmıyorlar. Hatta böyle yaşlıların kullandığı bir platform gibi sözler dahi duyuyorum. Daha farklı işte Instagram'a, TikTok ve hatta belki benim şu an bilemediğim başka platformları daha yoğun kullanıyorlar. Dolayısıyla oralarda şunu da çok net söyleyebilirim. Telif haklarının dijital dünyada korunması sadece hukukçuların, sadece meslek birliklerinin var olmasıyla sağlanabilecek bir husus değil. Çünkü bir tarafıyla da bilişim hukuku var işin içinde. Bir tarafıyla teknoloji var. Bazı eserlerin bir teknoloji nasıl kullanıldığını, teknik anlamda onun oraya nasıl yerleştirildiğini bilmek için bilişim hukukundan ya da teknolojiden anlayan insanlara da ihtiyaç var. Dolayısıyla burada bu telif haklarını dijital dünyada korumak için bütün tarafların müşterek çabasına da ihtiyaç var. Ben bu noktada kendi videolarını paylaşan, belki kendi videolarıyla içerik sağlayanlar açısından şunu söyleyebilirim.
İçerik üreticilerine tavsiyeleriniz mi diyelim o halde buraya?
Evet. Mesela şunu tavsiye edebilirim. Çünkü bir tarafıyla diyorum sosyal medya kullanımıyla birlikte eser sahipleri, içerik sahipleri de var aslında. Hani her zaman ihlal etmiyorlar. Bazıları da gerçekten eserlerini sunuyorlar orada. Onların da bunu korunmayı talep hakları var. Bu teknolojide bu noktada eser sahibi de biraz kendini teknolojik anlamda koruyarak sürece katkı sağlayabilir. Nedir o? Filigranlar kullanabilir. Filigramın da ne olduğunu kısaca şöyle tarif edebilirim. Örneğin siz bir radyodan bir müzik parçası dinliyorsunuz. Dikkat edin böyle parçanın sonuna doğru ya da ortasında bir yerde radyonun adı geçer, radyonun sloganı geçer. O bir filigramdır. Oradan gaye bu yayının dışarıdan başka bir ses kaydıyla kopyalanmasını engellemek. Dolayısıyla siz orta bir yerde radyonun adını slogan olarak geçirdiğiniz zaman artık onun bir bütün olarak kopyalanması ve dolayısıyla yayılması engellenmiş oluyor. Tıpkı paradaki Atatürk filigramı gibi. Teknolojiyi kullanarak herhangi bir video ya da içerik paylaşanlar bu tip filigranlar ekleyerek aslında içeriklerinin başkaları tarafından kopyalanmasını ve yayılmasını eser sahibi olarak hiç değilse engelleyebilirler. Bu tip filigranlar önerebilirim. Diğer taraftan
Bir şey sorabilir miyim? O zaman bizim şu köşedeki logomuz Gelecek Bilim'de bizim filigranımız sayılır mı? Biz de içerik üreticisi sayılıyoruz sanki biraz Gelecek Bilim'de olarak. Gerçi sanat eseri mi tartışılır ama.
Şöyle, bu filigran niye sayılmaz? Mesela orayı keserek yayınladıklarını düşünün. Şu kenar
Aa.
çerçeveyi kaldırarak yayın mümkün müdür? Mümkündür.
Mümkündür. Evet. Orada benim yüzümü çaldılar diye şikayetçi olabilirim. Öyle mi olur?
Dolayısıyla bu eser bir kere izinsiz, sizin izniniz olmadan zaten kullanılıyorsa orada bu kayıttan, bu eser için mümkün değil bu kopya. Neden? Çünkü siz konuşuyorsunuz, ben konuşuyorum. Fakat bir şarkı için, bir bütün şarkı. Araya filigram koyduğunuz zaman arada bir onu yayınlayan radyonun ismini geçtiğiniz zaman artık o kopyalanıp satılamaz bir şeye dönüşüyor. Fakat burada ne olabilir? Bu yayının bir keseti kullanılabilir ama eğitim amaçlı kullanılıyorsa zaten izin almaya gerek yok. Belli kaidelerle. Fakat burada hani sizin benim adım yer almaz. Bilgilerimiz buradaki konuşma metne dökülür. Bu metin aynen bir yerlerde kullanılır. İşte o takdirde bir telif söz konusu olur. Ama normal koşullarda ders notlarının, makalelerin eğitim ve bilimde kullanılması yasanın cevaz verdiği bir alandır.
İzin verdiği yani.
Evet. Biraz
Anladım.
eski hukuk oldu galiba. Hani ben
Yok.
22 yılın alışkanlığı, evet, izin verdiği bir alan.
Yok, estağfurullah. Yani hani hukuki dille konuşurken birbirimizi anlıyoruz ama bazı arkadaşlarımız
Elbette,
anlayamayacağı
elbette.
ihtimalini düşünerek ben de onu bir şey yapayım dedim. Onun dışında ben bir sorulara bakayım mı, yoksa yavaştan siz toparlar mısınız? Toparlayalım.
Ben hemen bir şey daha belirtmek
Tabii.
istiyorum. Bunu da şu an sosyal medyayı kullanan, internet kullanan herkes telefonlarından da görebilir. Amerika'da 1998 yılında dijital 1000 yıl telif yasası kabul edildi. Bundan gaye şu: Amerika diyor ki, sizin dijital ortamda paylaştığınız her türlü içeriği kontrol ediyorum ben. Ve burada bir ihlal görürsem, hiç sizin ülkenize, sizin ülke mevzuatınıza sormaksızın ben bunu kaldırabilirim. Şu an Twitter'da, Google'da, YouTube'da, oralara girdiğiniz zaman, onlar, hatta bu büyük platformlar, kendi içlerinde de, iç dinamiklerinde de bir takım parametreler ve bir takım ihlal süreçlerini engelleyici mekanizmalar kurdular. Mesela Google'a da girdiğinizde, DMCA olarak geçer bu isim. Google'da yazar: ben Amerika 1000 yıllık telif hakları yasasına tabiyim. Burada sizinle ilgili sizin eser sahibi olduğunuz bir içerik paylaşılıyorsa şayet bizi bilgilendirin, biz bu içeriği kaldıralım. Dolayısıyla bu büyük platformların tamamı uzun yıllardır bu 1000 yıl telif hakları yasasına tabi olarak çalışıyor zaten. Hatta Twitter biraz daha ileriye gidiyor. Hesabı tümden engellemek, tümden askıya alma hakkını kullanıyor. Benzer durum şimdi Avrupa Birliği'nin kabul ettiği, 2019'da kabul ettiği dijital haklar yönergesinde de var. Bizim Türkiye'de uyar kaldır dediğimiz, hani siteye uyarın kaldırılsın. Avrupa Birliği'ndeki bu 2019 yönergesi uyar engelliye doğru gidiyor. Yani diyor ki, siz birinin telif hakkını ihlal eden bir paylaşım yaparsanız, ben sizin sosyal medya hesabınızı da tamamen kapatabilirim. Dolayısıyla bazen milyonları bulan, takipçisi olan sosyal medya siteleri var. Dolayısıyla onlar açısından da bu önemli bir konu. Tamamen o hesabı sıfırlamak, o hesabı engellemek, askıya alma hakkına da sahip. Bu anlamda dijital çağın gerektirip telif haklarının artık omurgasına meydana getiriyor. Artık telif hakları dediğimiz zaman, daha ziyadesiyle ihlal konusu olan da, hepimizi ilgilendiren kısmı dijital dünya olacak.
Anladım. Çok çok güzel bir bilgilendirme oldu. Çünkü düşününce aslında bir soru, belki çok takipçili hesap bu konuda sorun yaşıyor olabilir ya da yaşayabilir. Bu riskle karşı karşıya olduklarını
Burada
bilerek.
sorun ne? Ben hemen onu da söyleyeyim.
Tabii.
Şimdi meslek birliklerine, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'yla meslek birlikleri kuruldu. 5 tane sanırım, onların sayısı sonra 8'e çıktı. Şimdi dolayısıyla sizin bir icracı sanatçı, ses sanatçısı ya da eser sahibi, kitap sahibi olarak bu haklarınızı sahip olduğunuz meslek örgütleri takip ediyor. Onlar takipçisi oluyor. Bir dönem şöyle bir problem yaşandı. Dediler ki, otellerde müzik yayını yapıyorsunuz, fakat bununla ilgili meslek birliklerine telif ödemiyorsunuz. Siz bir sanatçıysanız bir meslek birliğine tabi oluyorsunuz. Meslek birliği sizin yerinize bu teliflerle ilgili ihlalleri takip ediyor. Ya da radyolarla, otellerle, restoran, kafelerle telif anlaşmalarını yapıyor ve size telif bedellerinizi onlar ödüyorlar. Bir dönem oteller teliflerini ödemiyorlar diye 2006'da ve 2014'te 2 defa bu basına da yansıdı. Meslek birlikleri otellere baskın düzenlediler, müzik yayınlarınızı kapatın diye. Restoran, kafelere baskın düzenlediler, müzik yayınlarınızı kapatın diye. Burada meslek birliklerine kalıyor biraz işin takibi. Özellikle dijital dünyada bunu takip etmek o anlamda çok da mümkün olmadığı için, bir meslek birliğinin neler ihlale konu oluyor mümkün olmadığı için, biz çok fazla ihtilaf duymuyoruz. İhtilaf duyamadığımız için de her şey yasal mecrada problemsiz ilerliyor zannediyoruz. Yine gelişmiş ülkeler bunun da bir adım önüne geçtiler. Örneğin YouTube'da bir altyapı oluşturuldu, bir veri tabanı eser sahipleriyle ilgili. Siz bir şey paylaştığınızda o veri tabanından, o eserin lisanslı, telif hakkı olan bir yere ait olduğunu anlarsa blokluyor size. Yani paylaşmıyor paylaşımınızı. Onu önden engellemek açısından. Hatta bir hukukçu bir meslektaşımızın da başına geldi. Bir eğitim videosunda bir filmden alıntı yapmıştı. Eğitim amaçlı yaptı. Fakat YouTube blokladı, yayınlamadı. Dedi ki o yayınladığınız film lisanslı, telif haklı. İzin almadığınız için ben bunu yayınlamıyorum. Belki hani burada meslek birlikleri yetersiz kalacak, dijital dünya açısından söylüyorum. Buna biraz dijital altyapılarla engellemek mümkün olacak. Bildiğim kadarıyla YouTube bir içerik paylaştığınızda size soruyor. Telif hakkı sana ait mi? Bunun dışarıda paylaşılmasına izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Yani bu sayede veri tabanını kuvvetli tutuyor. Ola ki siz haksız yere ben telif hakkı sahibi benim dediniz. Yayınladınız bunu. Fakat sonrasında gerçekten hak sahibi olan biri gördü ya da hak sahibi olan birini tanıyan, illa da hak sahibinin kendisinin bildirmesi zorunluluğu yok. Onun bildirimiyle içeriye askıyı alarak size tekrar geri bildirim yapıyor. Böyle bir itiraz var. Hak sahipliği konusunda belgeleyebilecek misiniz? Kim hak sahibi? Ona göre gerekirse içeriği de kaldırabiliyor. Dolayısıyla bu dijital çağa karşı tedbirler de bir noktada dijital olmak zorunda artık.
Evet, büyük ihtimalle bu Amerika'nın getirdiği yasadan dolayı da onlar yazılımlarını da buna göre güncellemiş olmaları diye
Tabii
düşünüyorum. Çünkü
YouTube'un ciddi bir veri
güncellikleri
tabanı var. Hatta YouTube şunu
istedim.
da söylüyor. Evet, onların kendi sayfalarında telif hakkı ihtiyacı olmayan müzikler ve mixler diye de sayfalar var. Hani diyor ki bir şeyde kullanacaksanız buyurun bunların telif hakkı yok. Bunları kullanabilirsiniz. O veri tabanları geliştikçe herhangi birisi bir içerik paylaştığında YouTube'un bloğuyla karşılaşıp o içerik hiç kamuya arz edilmez hale de gelebilir. Fakat bu çok kolay bir şey değil.
Evet, anlıyorum. Şimdi yorumlardan birkaç soru var. Onları alalım isterseniz.
Buyurun.
Birisi patent konusunda düşüncelerinizi sormuş. Patent alınan ürünlerin başka firmalarda kopyalandığı konusunda ama bu telif konusundan farklı sanırım.
Çok farklı.
Konu başka bir yayının konusu olsun.
Tamam.
Bunu hiç şey yapmayalım o halde.
Sadece Sınai Mülkiyet Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu'na tabi, çok uzun, çok farklı bir konu. Fakat eser sahipliği gibi patente bir fikriye haktır. Her zaman kopyalanması, başkası tarafından izinsiz üretilmesi, kullanılması engellenebilir. Onu bilsinler.
Teşekkür ederiz. Birisi şunu aynı kişinin başka bir sorusu. GPT-3 ya da GPT mi? Yapay zekaya milyonlarca kitabı enjekte etmişler. Bu yapay zeka yazarların kitaplarının sunucusunda barındırıyor. Bunu hukuki olarak değerlendirebilir miyiz demiş.
Tabii hemen onu söyleyeyim. Biraz önce de hani dünya şu an yapay zekayı konuşuyor dediğimizde. Şimdi Amerika'da ve Avusturya'da yapay zeka ile ilgili iki ayrı dava görüldü. Yapay zekanın meydana getirdiği bir eylem telif hakkı ihlali doğurabilir mi? Doğurabilirse burada sorumlu kim olur? Ya da yapay zeka tarafından üretilen bir ürün eser sayılabilir mi? Amerika'da, Avusturya'da, Çin'de yapay zeka tarafından meydana getirilen bir ürünün eser sayılamayacağını belirtti kararlarında. Fakat benzer bir dava şu an Kanada'da devam ediyor. Henüz neticelenmedi. Yapay zeka konusunda Türkiye'de zaten hiç bir ihtilaf ve dava yok, yargı kararı yok ama uluslararası camiada da tartışılan bir konu.
Ben de yine dondunuz. İnternetiniz kesildi galiba. Tüh, en heyecanlı yerinde dondu vallahi. Ben de mi dondu yine sadece acaba? Bir bakayım yorumlarda. Evet, maalesef bu sorunun cevabını alamadık Hatice Hanım'dan. Ha, Hatice Hanım geldiniz mi?
Ben hep buradaydım.
Ay, birden dondunuz. Yapay zekanın Kanada'daki davasından bahsediyordunuz ama
Tamam.
orada kesildi.
Kanada'daki dava henüz sonuçlanmadı. Fakat yapay zeka şu an çok yeni olduğu için teknolojik anlamda da dünyada da bir hem yasal düzenleme hem de yargı kararları ve içtihat oluşmuş değil. Doktrinde tartışılan bir konu. Bazı hukukçular yapay zekanın meydana getirdiği bir telif hakkı ihlali varsa o yapay zekanın işletmecisi, o ürünü imal eden bundan sorumlu olmalı der. bir takım hukukçular yapay zeka adı üzerinde hani kendisi de bir şeyler üretebilen bir durum. Dolayısıyla burada onu işleten ya da yapımcıya sorumluluk yüklenemez der. Yapay zeka ile ilgili henüz doktrinde de yargıda da uluslararası yargı açısından söylüyorum. Türkiye'de zaten o konu hiç dava dahi yok. Henüz bir uygulama ve fikir birliği yok açıkçası. Çünkü yapay zekada muhatabınız kim? O robotu yapan mı? Robotun kendisi mi? Şimdi robotun kendisi ise ihlali robot yaptıysa parayı kimden alacağız? Yani
Evet.
ihlali kimden alacağız? Kimisi der ki o robotu yapandan alınmalı çünkü onu meydana getiren o. Fakat bir diğer ekolde o yapay zekadan beklenen zaten bir şeyler üretmesi. Yani bir algoritma ile çalışması. Dolayısıyla o üretenden bağımsız da hareket edebilir. Dolayısıyla burada onu üretene de yönlenemez. Henüz bir mevzuat ve yargı birlikteliği yok açıkçası.
Bu da zamanla şekillenecek, hukuk yaşayan bir şey sonuçta diyelim.
Ama bu sorunun içeriğinde bir tarafıyla da yüklenen kitaplar var, yanlış
Ha,
anlamadıysam.
evet.
Burada elbette telif hakları ile ilgili gerekli izinler kullanılmaksızın, o izinler ve telif bedelleri ödenmeksizin basılı kitapların bir takım sitelerde kamuya arzı hem fikir sanat eserleri kanunu hem hukuk davasının konusudur hem ceza davasının konusudur ve başlı başına ihlaldir.
Ha. Evet, bunu da değerlendirmiş olduk. Abdullah Bey şöyle bir soru sormuş. Elektronik ticaret sayfasını aynı şekilde kopyalamışlar. Tabii ki ihlalden bahsedebiliriz diyelim kısaca.
Elbette.
Onun dışında ekip arkadaşlarımızdan Nisan'ın bir sorusu var. Uluslararası bilimsel makalelerde yapılan intihaller için Türkiye'de mi yasal yollara başvurmalı yoksa uluslararası başka bir yol mu izlenmeli diye.
Telifler konusunda bütün dünyada kabul ülkesellik ilkesi. İhlal hangi ülkede meydana geldiyse orada. Yani sizin Amerika'da yapılan, sizin makaleniz Amerika'da bir intihale konu olduysa buradan yargıya başvurup aldığınız karar zaten Amerika'da icra edilebilir değil. Dolayısıyla hangi ülkede intihal meydana geldiyse oranın mevzuatına göre hareket ediliyor.
Anladım. Gerçi şöyle bir sıkıntı da var. Meydana geldiği ülkenin tespiti mesela sosyal medyada yayılmış olabilir. O da birazcık
Elbette.
sıkıntı olabilir. Onun tespiti de ayrı zor. İbrahim Bey bir soru, üçüncü sorusu ÖSYM sorularını çözmek ve başka ortamlarda yayınlamak suç demiş. Ama bu eğitim şeyine girmiyor mu? YouTube'da öğretmenlere dava açıldığını ve MEB'in ürettiği ürünlerin kamusal mal olup geçip geçmediği ile ilgili bir sorusu var. Bu konuda bilginiz var
Orada
mı?
şöyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Kültür Bakanlığı'nın bir takım eğitimler ve yayınlar konusunda telif hakları onlara ait oluyor. Dolayısıyla burada da sadece açık öğretim kitapları örneğin bandrolsüz, onlar bandrolsüz de satılabiliyor. Burada da bakanlıkların kendi kamu gücüyle oluşturdukları bir takım eserler konusunda haklar onlara ait olduğu için onlardan izinsiz alınması, kopyalanması, çoğaltılması yasak. Fakat ÖSYM soruları özelinde bu sorular sınavdan hemen sonra gazetelerde soru cevap olarak zaten yayınlanıyor. Yani zaten orada bir kamuya arz var artık.
Evet, doğru. Ben başka bir soruya bakıyorum o arada. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bir
Yok.
arkadaşımız Defne Hanım demiş ki telifle ilgili uyuşmazlıkta yönerge mi yoksa uyar kaldır mı? Tabii ki yerel mahkeme yerel hukuku uygular Defne Hanım.
Farklı, hayır, orada şöyle bir
Nasıl?
şey. Uyar kaldır zaten bizim fikir ve sanat eserleri kanunumuzun ek dördüncü maddesinde var. Yani herhangi bir şekilde size ait bir eserin, bir videonun sizin izniniz olmaksızın yayınlandığını gördüğünüz takdirde onu yayınlayan platforma uyarı göndererek, işte örneğin YouTube'da, Google'da, Twitter'da kendisinin uyarı sayfaları var. Yani uyarı butonları var. Siz direkt orada uyarıyı yapabiliyorsunuz. Eğer böyle bir uyarı bir butonu olmayan bir platformda yayınlandıysa ihtarname çekerek 3 günde bunu kaldırın diyebiliyorsunuz. Onlar kaldırmadığı ve ihlal devam ettiği takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunarak ihlal içeriğin engellenmesini talep edebiliyorsunuz. Yönerge ile ilgili kısmında da yönerge orada platformlara telifleri ilgilendiren bir hakkın ihlaline sebebiyet veren içerik varsa platform olarak seni de sorumlu tutacağım diyor. Yani dolayısıyla bu YouTube, Instagram, Twitter gibi büyük platformları ilgilendiren bir durum. Onlar sorumluluk almamak adına da paylaşılan içeriklerin bir başkasının telif hakkına zarar verip vermediği konusunda bir kontrol mekanizması geliştiriyorlar. Yönerge çok yeni, Nisan 2019, 2 yılda süre tanındı zaten ülkelere. bu konuda mevzuatların oluşturmaları açısından. Dolayısıyla bu yönerge de çok geçmiş olan bir yönerge değil, uygulaması da yeni yeni ortaya çıkan bir yönerge.
Anladım. Teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Arkadaşımız Eda şöyle bir soru sormuş. Dışarıda Instagram storiesinde paylaştığı mesela Starbucks bardağı logosu. Bu telif ihlali mi diyor. Bardak benim demiş ama aslında...
Hayır, değil değil. Bakın Starbucks'ın bardağı markadır o. Siz o markayı başka bir yerde izinsiz kullanamazsınız. Burada bir eser yok. Yani yine aynı yere geliyoruz. Bir şeyin ihlal olabilmesi için ortada bir eser olması lazım. Dolayısıyla Starbucks bardağının resmi bir eser olmadığı için paylaşabilir, hiçbir mahsur yok.
Şey gibi belki Picasso'nun bir adisyonun arkasına yaptığı resmi bardağın üstüne bir sanat eseri çizersen Eda, o zaman bardak tam olarak senin olur ve Starbucks bu bardağı kullanamaz. O zaman telif hakkı iddiasında bulunabilirsin ama Starbucks...
Benzer bir şey uluslararası camiada yaşandı. Yanlış hatırlamıyorsam Ürdün ya da Lübnan'da bir ressam bir duvara çiçek atan eğlence resmi yaptı. Sonrasında o resim başkaları tarafından markalaştırıldı. Uzun bir yargı süreci ama orada şu tartışıldı. Birisinin bir başkasının mülküne onun izni olmaksızın böyle bir şey çizdiğinde telif hakkı çizenin midir, mülk sahibinin midir? Yani yurt dışında görülen bir davaydı. Dolayısıyla bardağı resmi çizersiniz deyince de aklıma o geldi. Orada da kirli eller yarışması
oldu.
Sonrasında marka tescilleri kötü niyetli sayılarak hükümsüz kalındı. Fakat kararın önemli olan kısmı bir eserin üzerine resim yaptıysanız ya da bir duvara bir şey boyadınız oradaki hak kime ait olacak? Evet. Tartışmasız eser sahibinin ama malik ne olacak? Yani orada da o malikle eser sahibi arasında başka bir tazmin konusudur. Eserine izinsiz müdahaleden dolayı ama eserdeki hak her zaman eser sahibinin.
Teşekkür ederiz o halde. Benim soracağım başka soru kalmadı. Benim için çok keyifli bir yayın oldu. Bir
çok teşekkür ediyorum.
Cevapladınız. Teşekkür ederiz. Sizi aşağıya alıp yayınımızı yavaştan kapatayım.
Tamam. İzleyen herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur.
Çok teşekkür ederiz.
İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, küçük teknik aksaklıklar yaşasak da yayınımızın şimdi sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri izlediğiniz ve bu vakte kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar 2 hafta sonraki konumuzda ve konuğumla görüşmek üzere. Bakalım o hafta neler konuşacağız. Hoşça kalın.